Ayrım 60. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 512. Sinema kulübündeki işlerden sonra sık sık kaçtığımız bir başka sığınakta Luis Vicens ve karısı Nancy'nin El Espectator'un birkaç blok ötesindeki dairesindeki gece yarısı toplantılarımızdı. Luis, Paris'teki Cinématographie Française dergisinin genel yayın yönetmeni Marcel Colin Reval'in yardımcısıydı. Avrupa'da savaş patlak verince sinema ile ilgili düşlerini Kolombiya'da kitap satmak gibi iyi bir uğraşla değiş tokuş etmek zorunda kalmıştı. Nancy sihirli bir ev sahibesiydi sanki. 4 kişilik yemek odasında 12 kişilik bir sofra kurabilirdi. Louis 1937 yılında Bogota'ya geldikten kısa bir süre sonra bir aile yemeğinde tanışmışlardı. Masadaki tek boş yer Nancy'nin yanıymış. Ak saçlı, bir dağcı gibi yanık tenli son konuğun içeri girdiğini görünce dehşete düşmüş. Kendi kendine "Amma şanssızlık" demiş. Düşe düşe şu Polonyalının yanına düşmüşüm. Allah bilir İspanyolca da bilmiyordur. Dil konusunda haklı sayılırmış. Çünkü yeni gelen İspanyolcayı Fransızca ile karışan ham bir Katalanca halinde konuşuyormuş. Nancy de dilinin kemiği olmayan, hemen parlayan bir boyacalıdır. Ama daha ilk selamlaşmalarından sonra o kadar iyi anlaşmışlar ki sonsuza dek birlikte yaşamaya karar vermişler. Bu toplantılar büyük film gösterilerinden sonra her türlü sanatın karışımıyla tıka basa dolu evlerinde doğaçlama gerçekleşirdi. Öyle ki bazıları sonradan dünyada ünlenen genç Kolombiyalı ressamların tek bir tablosunu daha asacak yer kalmamıştı duvarlarında. Konukları edebiyat ve sanat dünyasının en iyileri olur. Barranquilla grubu da arada bir boy gösterirdi. Ben ilk film eleştirimden sonra sanki kendi evimdeymişim gibi kabul gördüm. Gazeteden gece yarısından önce çıkabilirsem 3 bloku yürür ve onları sabaha kadar uyanık tutardım. İncelikli bir aşçı olmanın yanı sıra acımasız bir çöp çatan olan Üstad Nancy beni sanat dünyasının en çekici ve özgür kadınlarıyla buluşturmak için masum yemekler icat ederdi. Gerçek mesleğimin yazarlık ya da gazetecilik değil, müzmin bekarlık olduğunu söylediğimde 28 yaşımda beni hiç affetmedi. Alvaro Mutis, dünyanın her yerine yaptığı yolculuklarından arta kalan zamanlarında sosyal çevreye girişimi kusursuz biçimde tamamladı. Esso Columbiana'nın halkla ilişkiler müdürü olarak sanat ve edebiyat dünyasında değerli ve etkili olan insanlarla en pahalı lokantalarda yemekler ayarlar, sık sık ülkenin öbür kentlerinden konukları olurdu. Bir servet değerinde büyük bir edebi dergi çıkarma hayaliyle yanıp tutuşan şair Jorge Gaitan Duran, sorunun büyük bir kısmını Alvaro Mutis'in kültürü destekleme fonlarıyla çözdü. Alvaro Castano Castillo ve karısı Gloria Valencia, yıllardır yayın süresinin tümünü iyi müzik ve kolayca ulaşılabilecek kültürel programlara ayıran bir radyo kurmayı deniyorlardı. Onlara yardım edebilmek için elinden geleni yapan Alvaro Mutis dışında hepimiz bu projenin gerçekleşmezliğiyle dalga geçiyorduk. Sonunda birlikte HJCK istasyonunu kurdular. Bogota'da dünya, o zamanın en küçüğü olan 500 wattlık bir ileticileri vardı. O sıralarda Kolombiya'da televizyon yoktu ama Gloria Valencia radyodan bir moda gösterisi yayımlamak gibi metafizik bir harika yarattı. Bu hareketli zamanlarda kendime ayırdığım tek dinlence Alvaro Mutis'in evindeki yavaş pazar öğle sonralarıydı. Hiçbir ön yargı beslemeden müzik dinlemeyi öğretirdi bana. Kendimizi halının üzerine atar, hiçbir öğrenilmiş spekülasyona prim vermeden büyük ustaları dinlerdik. Bu, Biblioteca Nacional'in gizli müzik odasında başlayan bir tutkuydu ve bizi hiç terk etmedi. Bugün elime geçirebildiğim her müziği dinlemişimdir. Özellikle de bu sanatın zirvesi saydığım romantik oda orkestralarını. Meksika'da 1965-1966 yılları arasında 100 yıllık yalnızlığı yazarken dinlene dinlene yıpranmış iki plan vardı sadece. Debussy'nin prelütleri ve Beatles'ın Hard Day's Night'ı. Sonra Barcelona'da her zaman istemiş olduğum gibi bir sürü plağa sahip olunca onları alfabetik sıraya dizmek çok klasik geldiği için kişisel rahatımı gözetip müzik aletine göre yerleştirdim. En sevdiğim cello, Vivaldi'den Brahms'a kadar, Corelli'den Schönberg'e kadar keman, Bach'tan Bartók'a kadar piyano ve klavsen. Hatta bulaşık makinesindeki tabak ve çatal bıçaklar da dahil ses çıkartan her şeyin müzik olduğu mucizesini keşfettim. Yeter ki bize yaşamın nereye yönlendiği hayalini gördürmeye devam etsinler. Benim sınırım müzik çalarken yazamamaktır. Çünkü dinlediğime yazdığımdan daha çok dikkat kesilirim ve bugün bile çok az konsere giderim. Çünkü orada koltuğumda otururken yanımda oturan yabancılarla aramda bir tür iffetsiz bir samimiyet kurulduğu duygusuna kapılırım. Ama zamanla ve evde iyi müzik bulundurma olanağıyla birlikte arka planda yazdığımla uyum içinde bir müzik çalarken çalışmayı öğrendim. Sakin bölümler için Chopin'in noktürnleri ve mutlu öğle sonraları için Brahms'ın sekstetleri. Öte yandan Mozart'ın var olmadığına ilişkin sapkın bir düşünceye kapıldıktan sonra yıllarca Mozart dinleyemedim. Çünkü iyiyken Beethoven, kötüyken de Haydn oluyordu. Bu anıları hatırladığım yıllarda hiçbir müziğin yazdıklarımla karışmaması mucizesini gerçekleştirdimse de bazen bazı başka erdemlerin farkına varmamış olabilirim. Beni en çok şaşırtan çok genç ve uyanık iki Katalan müzisyenin Başkan Babamızın Sonbaharı adlı 6. romanımla Béla Bartók'un piyano için 3. konçertosu arasında şaşırtıcı incelikler ortaya çıkarmalarıdır. Kitabı yazarken durdurak bilmeden bu konçertoyu dinlediğim doğru çünkü çok özel ve nedense alışılmadık bir ruh haline girmemi sağlıyordu. Ama yazdıklarımda ortaya çıkacak kadar beni etkilemiş olabileceğini düşünmemiştim. Bu zayıflığımdan İsveç Akademisi üyeleri nasıl haberdar oldu bilmiyorum ama ödülümü alırken fonda bu parça vardı. Yürekten teşekkür ettim elbette. Yine de bana sormuş olsalardı hem onlara hem de Béla Bartók'a olan tüm saygın ve minnetime karşın Francisco El Hombre'nin çocukluğumdaki şenliklerde çalınan doğal romanslarından biri daha çok hoşuma giderdi. O yıllar Kolombiya'da Mutis'in ofisinden geçmeden yapılan bir kültürel proje, yazılan bir kitap ya da çizilen bir resim olamazdı. Avrupa'ya çıkacağı zorunlu yolculuk için her şeyi hazır ama parası eksik olan genç bir ressamla konuşmasına tanık olmuştum. Alvaro yazı masasının çekmecesinden sihirli çantayı çıkarırken onun tüm öyküsünü dinlememişti bile. İşte biletlerin dedi. Bu mucizeleri hiçbir gövde gösterisi yapmadan büyük bir doğallıkla yaratışı gözlerimi kamaştırdı. Bu nedenle hala kendime bir kokteylde Kolombiya Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Sekreteri Oscar Delgado'nun bana yaptığı istekte bir parmağı olup olmadığını sorarım. Delgado, neredeyse katılımcısız olarak ilan edilmek üzere olan ulusal öykü yarışmasına katılmamı rica etmişti. Bunu öylesine kötü ifade etmişti ki daveti bana patavatsız göründü. Ama konuşmamızı duyan biri bizimki gibi ülkelerde edebi müsabakaların basit sosyal pantomimler olduğunu bilmeden yazar olunamayacağını söyledi. Hatta Nobel ödülü bile diye içinde hiçbir kötülük olmadan sözlerini sona erdirirken tam 27 yıl sonra karşıma çıkacak başka bir olağanüstü karar için ta o zaman beni dikkatli olmaya sevk ettiğini bilemezdi. Öykü yarışmasının jürisinde Hernando Teles, Juan Lazanoya Lozano, Pedro Gomez Valderrama ve birinci ligden 3 başka yazar ile eleştirmen vardı. Bu nedenle etik ya da ekonomik bir karara varmadan gecemi Barranquilla'da El Nacional'in ofisinde ani bir esin darbesiyle yazdığım Cumartesinden sonra bir günün düzeltmesini yaparak geçirdim. Bir yıldan fazla bir süre çekmecede yattıktan sonra iyi bir jüriyi heyecanlandırabileceğini düşünmüştüm. 3000 pezoluk muhteşem bir ödülle birlikte öyle de oldu. Aynı günlerde öykü yarışmasıyla hiç ilgisi olmaksızın İsrail Elçiliği'nin kültür ateşesi Don Samuel Lisman, BAM gazeteye gelerek Üstad Leon Greif'in şiir kitabıyla yayın hayatına atılacak bir yayın evi kurduğunu bildirdi. Farraga Quinto Mamotreto. Baskı hoştu. Lisman Baum hakkında iyi şeyler duymuştum. Bunun üzerine ona pek çok kez gözden geçirilmiş yaprak fırtınasının bir kopyasını verdim ve daha sonra konuşacağımız sözüyle ayrıldık. Özellikle de telif ücreti hakkında konuşmalıydık ki sonunda kuşkusuz hiç sözünü etmediğimiz tek şey olarak kaldı. Cecilia Poras kitaptaki oğlanın karakteri üzerine yaptığım betimlemeye göre yeni bir kapak çizdi. O da bu iş için hiç para almadı. El Espectador'daki grafik atölyesi de kitabın adının bulunduğu sayfanın renkli klişesini armağan etti. Aradan 4-5 ay geçip Bogota'dan Sipa Yayın Evi, daha önce adını bile duymamıştım, beni gazeteden arayıp da 4000 adetlik baskının dağıtım için hazır olduğunu ama kimsenin Lisman Baum'dan haberi olmadığı için ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyene kadar kitaptan ses seda çıkmadı. Ne gazetedeki muhabirler izine rastlayabildiler kültür ateşesinin ne de bugüne kadar gün ışığında yüzünü gören var. Ulysses kendi köşesinde hala teşekkür borçlu olduğum bir yazıyla başlattığı basın kampanyası dahilinde kitapları kitapçılara satmalarını önerdi. Eleştiriler harikaydı ama baskının çoğu depoda kaldı. Hiçbir zaman kaç kopya satıldığı öğrenilemedi ve kimseden bir kuruş telif almadım. 4 yıl sonra Biblioteca Básica de Cultura Colombiana'yı yöneten Eduardo Caballero Calderón, Bogota ve öbür kentlerde sokak tezgahlarında satılması için yaprak fırtınasını cep kitapları koleksiyonuna dahil etti. Sözleşmede yazılı olan hakkımı da ödedi. Bu az ama tam zamanında aldığım paranın bir kitaptan ilk kazancım olarak benim için duygusal değeri vardır. Bu baskıda kendimin olarak tanımlayamayacağım bazı değişiklikler vardı ama onları sonraki baskılara almayacağım diye bir rahatsızlık yaşamadım. Yaklaşık 13 yıl sonra 100 yıllık yalnızlığın Buenos Aires'te piyasaya çıkmasından sonra Kolombiya'dan geçerken Bogota'nın sokak tezgahlarında her biri bir pezoya yaprak fırtınasının bir sürü birinci baskısının satıldığını gördüm. Taşıyabildiğim kadar aldım. O zamandan beri Latin Amerika'daki kitapçılarda tarihi kitap olarak satmaya çalıştıkları bazı kopyaları rastlarım. 2 yıl kadar önce İngiliz bir eski kitap tüccarı 100 yıllık yalnızlığın ilk baskısından benim imzalamış olduğum bir kopyayı tam 3000 dolara sattı. Bu olayların hiçbiri gazeteci cenderemi bir an olsun gevşetmedi. Tefrika haberlerimizin ilk başarısı bizi doymak bilmez bir canavarı besleyecek fikirler bulmaya yöneltti. Günlük gerilim dayanılacak gibi değildi. Yalnızca konu araştırmak ve belirlemek açısından değil, her zaman kurgunun büyüsünün tehdit ettiği yazma süreci açısından da. El Espectador'da kuşku yoktu. Mesleğin değişmez ham maddesi hakikat, yalnız ve yalnızca hakikatti. Bu da bizi dayanılmaz bir gerilim altında tutuyordu. Bu durum Jose Salgar'la bana o kadar işkence etmeye başladı ki dinlence günümüz olan pazar bile rahat huzur vermiyordu. 1956 yılında Papa 12. Pius'un yaşamına mal olabilecek bir hıçkırık krizine tutulduğunu biliyorduk. Bu konunun tek öncülü Somerset Maugham'ın usta işi öyküsü P&O'ydu. Baş kahramanı dünyanın her yerindeki insanlar ona görülmedik ilaçlar gönderirken Hint Okyanusu'nun ortasında tutulduğu hıçkırık krizi nedeniyle 5 günde yaşamını yitirmişti. Ama bu hikayeyi o zamanlar bildiğimi sanmıyorum. Hafta sonları yaptığımız keşif gezilerimizde Bozkır'daki uzak kasabalara gitmeye cesaret edemiyorduk. Çünkü gazete Papa'nın ölümü hakkında özel bir baskı yapmaya hazır bekliyordu. Ben sayının ölümü hakkında gelecek ilk tekraflarla doldurulacak bir iki yer dışında hazır edilmesinden yanaydım. 2 yıl sonra ben Roma muhabiriyken hala bu papalık hıçkırığı meselesinin çözümlenmesini bekliyordum. Gazetedeki başka bir dayanılmaz sorun da gün geçtikçe kendimizi yalnızca daha çok okur çekecek özel konularla meşgul etmemizdi. Ben yüreğime daha yakın, pek o kadar iyi hizmet edilmeyen konuları da düşünecek kadar alçak gönüllüydüm. Bulabildiğim az sayıdaki öykü arasında bir tramvayın penceresinden havada uçarken yakaladığım bir haber anılarımda kalmış. Oktava Caddesi üzerinde 567 numaralı güzel sömürge döneminden kalma girişinde kendi kendini küçük gören bir tabela gördüm. Ulusal Postane'nin sahibine ulaşmamış gönderiler bürosu. Bu yolla bir şey kaybedip kaybetmediğimi hiç hatırlamıyordum. Ama tramvaydan inip kapıyı çaldım. Bana kapıyı açan adam 8 yöntemli memurla birlikte büronun sorumlusuydu. Tek düzeliğin pasıyla kaplı bu yerdeki romantik görevleri çöpe gitmek üzere olan her mektubun alıcısını bulmaktı. Güzel, devasa, toz içinde bir evdi. Yüksek tavanları, sıvaları dökülen duvarları vardı. Karanlık koridorları ve galerileri sahipsiz mektuplarla doluydu. Her gün kimsenin sahip çıkmadığı ortalama 100 mektup geliyormuş. Bunların en azından 10 tanesinde doğru pul varsa da zarfların üzeri boş olup göndericinin adı bile olmuyormuş. Ofis çalışanları onlara görünmeyen adam için mektuplar diyorlardı. Ne sahiplerini bulmak ne de geri göndermek için çaba gösteriyorlardı. Ancak içlerinde bir ipucu aramak için bu mektupları açma töreninin bürokratik gerekleri vardı ve işe yaramasa da kayda değerdi. Tek bir kerede yayınlanan bu haberin başlığı "Postacı kapıyı 1000 kere çalar." Alt başlığı da "Ölü mektuplar mezarlığıydı." Salgar haberimi okuyunca "Kuğunun boynunu burmana gerek yok çünkü zaten ölü doğmuş." dedi. Haberi olduğu gibi bastı, ne azı ne de fazlası. Ama yüzünün ifadesinden olabilecekler nedeniyle en az benim kadar kederli olduğunu anlayabilirdiniz. Rogelio Ehavaria bir şair olduğu için bu haberi keyifle kabullendiyse de hiç unutmayacağım bir laf etti. Gabo elini ateşe sokuyor. O kadar moralim bozulmuştu ki kendi kendime Salgar'a sözünü bile etmeden özellikle ilgimi çeken bir mektubun alıcısını bulmayı kafama koydum. Agua de Dios cüzdan evinden postalanmıştı ve Las Aguas Kilisesi'nde her gün saat 5 ayinine katılan yas tutan hanımefendiye gönderilmişti. Kilisenin papazı ve yardımcılarıyla her türden işe yaramaz araştırmayı yaptık. Haftalarca saat 5 ayinlerinin gediklilerini soruşturdum ama hiçbir sonuç elde edemedim. Ayinlere katılanların genellikle çok yaşlı ve koyu yasta olmaları beni şaşırttı. Ama hiçbirinin Agua de Dios cüzdan eviyle bir ilgisi yoktu. Bu kendimi toparlamamın uzun sürdüğü bir başarısızlıktı. Yalnızca kendimi çok beğendiğimden ya da bir iyilik yapma arzumdan değil, yas tutan bu hanımın öyküsünün ardında başka bir tutkulu hikaye daha olduğuna inandığımdan. Ben böyle haberler yakalayıp yazma bataklığında çırpınırken, Barranquilla grubu ile ilişkilerim daha da yoğunlaştı. Bogota'ya pek sık geldikleri söylemezdi ama ben onlara, özellikle de pedagojik bir haber anlayışı olan German Vargas'a günün her saatinde karşılaştığım her zorlukta akıl danışıyordum. Her sorunda onları arıyordum. Sorunlar da hiç eksik olmuyor, kutlayacak bir neden olduğunda da onlar beni arıyordu. Alvaro Cepeda'yı her zaman sınıfta yanımda oturan sıra arkadaşım olarak düşünmüşümdür. Grup içinde zorunlu olan iki yönlü alay ve şakaların ardından beni her zaman şaşırtan bir yalınlıkla bataklıktan çekip çıkartırdı. Alfonso Fuenmayor ile yaptığım bilgi alışverişlerimse daha edebiydi. Büyük yazarlardan örnekler vererek beni zorluklardan kurtarmak gibi bilgi dolu bir büyüsü vardı ya da kendi dipsiz kuyusundan hayatımı kurtaran alıntılar yapardı. En usta şakası da sokak tezgahlarında yiyecek satanları zabıtanın kovalaması ile ilgili bir haber için başlık danıştığımda geldi. Alfonso anında yapıştırdı yanıtı. Yiyecek satan açlıktan ölmez. Ona yürekten teşekkür ettim. O kadar uygun göründü ki gözüme bu cümlenin kimden alıntı olduğunu sormadan edemedim. Alfonso hatırlayamadığım gerçeği söyleyerek beni yerime mıhladı. Senden üstad. Gerçekten de imzasız bir haberimde bunu ben uydurmuş, sonra da unutmuştum. Bu öykü yıllarca Barranquillalı arkadaşlarım arasında anlatıldı. Onları bunun bir şaka olmadığına bir türlü ikna edemedim. 60. ayrımın sonu. Sayfa 520.